Ayrım 6.
Normal sınıfa giren hükümler yönetmenliğin emrinde, mutfak işlerinde, köyün ve kampın temizlenmesinde ya da diğer çeşitli işlerde kullanılır. Marangozhane, boyahane, demirhane, elektrik, hallaçlık, terzilik atölyeleriyle çamaşırhane bunlardan faydalanan yerlerdir. En önemli an adaya varacağımız andır. Hemen çağrılıp hücreye konan hükümlü adalardan birine gönderilir. Her türlü tüyme fırsatı kaybolmuş demektir. Tek kurtuluş yolu hemen yaralanmak, dizlerini ya da karnını bereleyip hastanenin yolunu tutmak ve oradan kaçmayı denemektir. Adalara yollanmaktan her ne pahasına olursa olsun uzak durmak gerekir. Bir ümit kaynağı daha. Eğer sizi adalara götürecek gemi hazır değilse hasta bakıcıya para teklif edebilirsiniz. Hasta bakıcı eklem yerlerinize iğne ile terebantin aşılayabilir, sidiye bulanmış birkaç teline mikrop kapması için etinize sokabilir. Ya da kükürt koklatıp doktora ateşinizin 40'a çıktığını söyleyebilir. Birkaç günlük bekleme süresi içinde ne pahasına olursa olsun hastaneyi kapağa atmak gerekir. Eğer adınız okunmaz da diğerleriyle birlikte kamp barakalarında kalırsanız harekete geçecek zamanı bulursunuz. Bu durumdakilerin kamp içinde görev almaması gerekir. Muhasebeciye rüşvet verir, köyde lağımcılık, çöpçülük ya da oralı sivil müteahhitin bıçkı atölyesinde iş bulabilirsiniz. Çalışmak için her sabah kamp dışına çıkan ve akşam dönen kişi, köyde yaşayan eski kürek mahkumları ve Çinlilerle ilişki kurup kaçış hazırlıkları yapabilir. Köyün çevresindeki kamplardan da uzak durulmalıdır. Orada kalanlar kısa sürede geberip gider. Hiçbir mahkumun 3 aydan fazla dayanamadığı kamplar da vardır. Ormanın içindeki bu kamplarda çalışan hükümlü günde 1 metreküp odun kesmek zorundadır. Bütün bu değerli bilgileri Julot yol boyu bize anlattı durdu. O her şeye hazırlıklıydı. Kürkten kaçtığı için doğru hücrenin yolunu tutacağını da biliyordu. Bunun içinde tüpünün içinde bir küçük bıçak, daha doğrusu bir çakı taşıyordu. Gemi limana vardığında bıçağı çıkarıp dizini yaracaktı. İnerken de herkesin gözü önünde yere yuvarlanacaktı. Rıhtımdan doğru hastaneye götürüleceğini umuyordu. Gerçekten de umduğu gibi oldu. Saint-Laurent du Morane. Bu basırlar üstlerini değiştirmek için nöbeti arkadaşlarına bıraktılar. Sırtlarında beyaz elbiseler ve kasketlerinin yerine de kolonyal şapkalar giymiş olarak geri döneceklerdi. Julot, geliyoruz artık dedi. Bütün lumbozlar kapatıldığından içerisi dayanılmayacak kadar sıcaktı. Buğulu camların ötesinden yeşillikler seçilebiliyordu. Demek Marone Irmağı'na girmiştik. Suları çamurluydu. Önümüzde uzanan balta girmemiş orman yemyeşil ve çok heybetliydi. Geminin düdüğüyle tedirgin olan kuşlar havalanıyordu. Ağır ağır ilerliyor, bu kopkoyu, sık ve bol yeşilliği rahatça inceleyebiliyorduk. Çinko damlı ilk ahşap kulübeler görünmüştü. Kadınlı erkekli zenciler kapıların önünde geminin geçişini izliyorlardı. Geminin insan yükünü boşaltmasına alışkındılar. Bize hiçbir hoş geldiniz işareti yapmaya yeltenmiyorlardı. Üç düdük sesi, pervane gürültüleri yaklaştığımızı gösterdi, sonra makinaların sesi kesildi. Sinek uçsa duyuluyordu. Kimse konuşmuyordu. Julat bıçağını açmış, pantolonunun dizini yırtıyor, kumaşın kenarlarını iyice didikliyordu. Güverteye çıktığında dizini yaracaktı. Ardında kan izi bırakmamak için mubasırlar kafeslerin kapısını açtılar. Üçerle kolda güverteye dizildik. Dega ortada, Julot ve ben. Dördüncü sıradaydık. Güverteye çıkıldı. Saat 2:30'du. Müthiş bir güneş sıfır numaraya tıraşlı başımı ve gözlerimi iyice rahatsız etti. Rıhtıma dizildikten sonra iskeleye doğru yöneldik. Öndekilerin iskeleye ayak basmaları yüzünden sıranın bir an duralamasından yararlanıp Julot'un torbasını sırtında tutuyordum. Julot iki eliyle dizinin derisini çekti ve bıçağı daldırarak 7-8 santimlik bir yara açtı. Bıçağı bana geçirdi ve torbasını toparladı. Tam tahta iskeleye ayak bastığımız sırada kendini yere attı ve aşağı kadar yuvarlandı. Hemen kaldırdılar, yaralandığını görünce de sedyecileri çağırdılar. Senaryo önceden düşünüldüğü şekilde geçmişti. Julot iki sedyeci tarafından götürülüyordu. Rengarenk bir kalabalık merakla bize bakıyordu. Zenciler sütlü kahverengi olanlar, kızıl derililer, Çinliler, beyaz süprüntüler. Bu beyazlar cezalarını tamamlamış eski kürek mahkumları olmalıydılar. Toprağa ayak basan herkesi dikkatle inceliyor ve diğerlerinin ardına sıralanıyordu. Mubasırların ötesinde iyi giyimli siviller, yazlık giysileri içinde kadınlar, çocuklar. Başlarında kolonyal şapkaları yeni gelenlere bakıyorlardı. 200 kişi olduğumuzda kafile yola koyuldu. 10 dakika kadar yürüdük, kalaslardan yapılma yüksek bir kapıya vardık. Kapının üstünde Saint Laurent du Moroni cezaevi 3000 kişi yazılıydı. Kapı açıldı, onarlık sıralarla içeri girdik. Bir ki arş. Sürüyle kürek mahkumu gelişimizi incelemeye çıkmıştı. İyi görebilmek için pencerelere ya da koca taşların tepesine tünemişlerdi. Avlunun ortasına vardığımızda yeni bir komut duyuldu. Dur, torbaları önünüze koyun. Hey, şapkaları dağıtsanıza. Her birimize hasır şapkalar verildi. Bu şapkalara gerçekten de ihtiyacımız vardı. 2-3 kişi güneş çarpmasından yere devrilmişti bile. Kolu kalabalık bir aynasız listeyi eline aldığından Degas ile bakıştık, Julot'un söylediklerini hatırlamıştık. Önce Giotto'nun adı okundu. Şuraya geç. İki mubasır hemen onu çevirip götürdüler. Suzuni'ye ardından da Grosse'le aynı şey yapıldı. Jules Pignard. Jules Pignard bizim Julot. Yaralandı ve hastaneye götürüldü. Peki bunlar adalara gidecek olanlar. Ardından mubasır devam etti. İyi dinleyin. Adını okuyacağım sırtına torbasıyla öne çıkacak ve şu sarı barakanın bir numaralı olanın önünde yerini alacak. Bilmem kim burada vesaire. Degas, Piriot ve ben. Diğerleriyle birlikte barakanın önüne sıralandık. Kapı açıldı, aşağı yukarı 20 metre uzunluğunda dikdörtgen biçiminde koğuşa girdik. Koğuşun ortasında aşağı yukarı 2 metre eninde bir geçit vardı. Sağında ve solunda da baştan sona kadar uzanan bir demir çubuk. Yatak, hamak yerine geçen çadır bezleri bu çubuklarla duvar arasına gerilmişti. Her çadır bezinin de bir örtüsü vardı. Herkes dilediği yeri seçti. Degas, Deli Fişek, Pirot, Santori, Grandet ve ben yan yana yerleştik. Hemen arkadaş toplulukları kuruldu. Koğuşun iki ucuna yürüdüm. Sağda duşlar, solda kenefler, çeşmelerden su akmıyor. Pencerelerin parmaklıklarına asılıp ardımızdan gelen öteki mahkumların dağıtımını izledik. Louis, Degas, Deli Fişek, Pirot ve ben hayatımızdan memnunduk. Bir koğuşa yerleştirildiğimize göre hücreye atılmayacağız demek. Yoksa Julot'un anlattığı gibi çoktan hücrede olurduk. Akşam 5'e doğru işimiz bittiğinde herkes memnundu. Grandet, amma garip dedi. Bu kafileden kimseyi hücreye atmadılar. Garip ama böylesi daha iyi tabii dedi. Ve midemizi bulandırdı. Grandet koca bir kasayı yürüten adamdır. Yaptığı iş bütün Fransa'yı kahkahalarla güldürmüştür. Tropiklerde gündüz ve gece bizden bastırır. Ne tan atar ne alacakaranlık çöker. Akşamın 6:30'unda hava kararıverdi. 6:30'da iki yaşlı kürek mahkumu getirdikleri gaz lambalarını tavandaki çengellere astılar. Bu fenerlerin ışığı pek zayıftı. Koğuşun 2:45'i karanlıkta kalıyordu. 9'da herkes uyudu. İlk heyecan geçmiş, millet sıcaktan baygın düşmüştü. Havada en ufak bir kıpırdı yoktu. Herkes donla yatıyordu. Degas ile Deli Fişek Piorot'un arasına uzanmış fısıldayarak konuşuyorduk. Sonra uykuya daldık. Ertesi sabah kalk borusu çaldığında hava karanlıktı. Herkes kalktı, yıkandı ve giyindi. Kahve ile birlikte hepimize bir somun ekmek verdiler. Ekmeği, sahanı ve eşyaları yerleştirmek için herkesin başucuna duvara bir tahta çakılmıştı. 9'da iki mubasırla genç, çizgisiz beyaz elbise giymiş bir kürek mahkumu içeri girdi. Aynasızların ikisi de Korsikalıydı. Memleketlileri olan mahkumlarla kendi dillerinde konuşuyorlardı. Bu süre içinde de hasta bakıcı koğuşta geziniyordu. Yanıma geldiğinde "Nasılsın kelebek?" diye sordu. "Beni tanıdın mı?" "Hayır. Ben Cezayirli Sierra'yım. Paris'te Dante'nin yerinde tanışmıştık." "Ha, şimdi hatırladım. Ama sen 29'da buraya gönderildin. Şimdi 33 yılındayız. Hala tüyemedin mi? Kaçmak o kadar kolay mı sanıyorsun? Hasta listesine yazıl. Yanındaki dostun mu?" "Evet, Degas dostumdur. Onu da yazıyorum." "Sen gelip kelebek dizanteriye yakalandın. Sen ihtiyar astım nöbetleri geçiriyorsun. Saat 11'de revirde görürüm sizi. Konuşacaklarımız var." Yoluna devam ederken yüksek sesle bağırıyordu. "İçinizde hasta olan var mı?" Parmağını kaldıranların yanına gidiyor ve adlarını listeye geçiriyordu. Tekrar önümüzden geçtiğinde yanında yüzü iyice yanmış ihtiyar bir mubasır vardı. Kelebek, sana şefim Mubasır, hasta bakıcı Bartolini'yi tanıtıyorum. Bay Bartolini, şu ikisi size sözünü ettiğim dostlar. Peki Sierra, hastaneye geldiklerinde icabına bakarız. Bana güvenebilirsiniz. Saat 11'de gelip koğuştan bizi aldılar. 9 kişiydik. Yürüyerek kamp barakalarının arasından geçtik. Ötekilerden yeni ve beyaza boyalı üzerinde bir kırmızı haç bulunan barakaya vardığımızda içeri girdik. 60 Katar hükümlünün sıralandığı bekleme odasına geçtik. Bekleme odasının her köşesinde iki mübasır konmuştu. Sierra sırtında bembeyaz bir doktor gömleğiyle göründü. Siz geçin dedi bize. Girdiğimiz odanın doktor odası olduğunu hemen anladık. İhtiyarlar İspanyolca konuştu. Bu İspanyolu birden tanıdım. Fernandez yahu, Paris'in Madrid kahvesinde 3 Arjantinliyi temizleyen Fernandez. Aralarında biraz konuştular. Sonra Sierra onu bekleme odasının yanındaki bölmeye geçirip yanımıza döndü. Kelebek, dur seni bir öpeyim. Sana ve dostuna yardım edebildiğim için çok memnunum. Bakın ikiniz de hücre cezasına çarptırıldınız. Kelebek seninki müebbet. Dega seninki de 5 yıl. Arpanız var mı? Var. Bana 500 frank verin. Yarın sabah hastaneye yatacaksınız. Sen dizanteriden, sen de Dega gece kapıyı vur. Ya da daha iyisi nöbetçilerden birini çağırın ve Dega'nın boğulacak gibi olduğunu söyleyin. Geri kalanı ben üzerime alıyorum. Kelebek, senden istediğim bir şey var. Kaçacaksan zamanında bana haber ver ki bileyim. Haftalığı 100 franktan ikinize de 1 ay hastanede tutabilirler. Hemen harekete geçmelisiniz. Fernandez keneften çıktı, gözümüzün önünde Sierra'ya 500 frank verdi. Ben çıktığımda da 1000 değil 1500 frank uzattım ona. 500'ü geri verdi, fazla diretmedim. Bana, verdiğim para aynasız için dedi. Ben senden para almam, dost değil miyiz? Ertesi sabah Dega, ben ve Fernandez hastanenin kocaman koğuşlarından birine yerleştik. Dega gece yarısı hastaneye götürüldü. Bizim koğuşa bakan 35 yaşlarında bir hasta bakıcı, adı da Şatal, üçümüzle ilgili olarak Sierra'dan bütün gerekli bilgileri almış, doktor uğradığında önüne koyacağı pisliğim amip dolu olacaktı. Dega içinde doktora çıkmadan önce biraz kükürt yakıp başını havluyla örterek koklatacak, Fernandez'in bir yanağı davul gibi yanağının içini ısırmış. Bir saat boyunca da bütün gücüyle üflemiş durmuş. Hem o kadar iyi üflemiş, yanağını öyle şişirmiş ki bir gözü kapanmış. Koğuş barakanın 1. katında, içinde çoğu dizanterili aşağı yukarı 70 hasta var. Hasta bakıcıya Julot'un nerede olduğunu sordum. Tam karşıdaki binada diyor. Haber götürmemi ister misin? Evet, Kelebek'le Dega'nın hastanede yattığını söyle. Pencereye çıksın. Hasta bakıcı koğuşa dilediği zaman girip çıkabiliyor. Bu işin içinde kapıyı vurması yeter. Bir Arap açıyor ona kapıyı. Bu Arap kapıcı mübassırların yardımcılığını yapan bir mahkum. Kapının sağında ve solundaki iskemlelerde 3 mübassır silahları dizlerinin üzerinde oturuyorlar. Pencere parmaklıkları raylardan yapılma, bu parmaklıkların nasıl kesileceğini düşünüyor. Pencerelerden birinin başına çöküyorum. Bizim bina ile Julot'un arasında güzel çiçeklerle dolu bir bahçe var. Julot pencerede beliriyor, elindeki kara tahtaya tebeşirle aferin yazmış. Bir saat sonra hasta bakıcı bana Julot'tan bir mektup getiriyor. Mektupta Julot, sizin koğuşa geçmeye çalışıyorum diyor. Başaramazsam siz benimkine gelmeye bakın. Nedeni yattığınız koğuşta düşmanlarınızın bulunması. Demek hastaneye geçebildiniz. Cesaret, hepsinin hakkından geleceğiz. Birlikte çok acı çektiğimiz Sia'nın Bilivio cezaevi olayı, Julot ile çok sıkı dostluk bağlarıyla bağlanmamıza yol açtı. Julot bir kütük uzmanıydı. Bu nedenle de kendisine çekiçli adam denirdi. Güpegündüz en güzel mücevherlerin kuyumcu vitrinine yayıldığı saatte arabasıyla görünürdü. Yardakçısının kullandığı araba durur, yalnız motor çalışmaya devam ederdi. Elinde koca bir kütükle Julot arabadan iner, bir vuruşta vitrini parçalayıp mümkün olduğu kadar çok mücevher kaparak arabaya atlar, son hızla kaçardı. Lyon, Angers, Tours ve Le Havre şehirlerinde başarıyla iş gördükten sonra Paris'in büyük bir kuyumcusunu gözüne kestirmiş ve öğleden sonra 3.30'da aşağı yukarı 1 milyon franklık mücevher götürmüştü. Kimliğinin neden ve nasıl anlaşıldığını bana hiç anlatmadı. 20 yıl hapse mahkum oldu ve 4 yılın sonunda kaçtı. Bize anlattığı gibi Paris'e dönerken yakalandı. Malına yataklık yapan adamı arıyordu. Adam kız kardeşine vermesi gereken parayı vermemişti. Herif Julot'un evi yakınında gezindiğini görünce polise haber vermişti. Julot yeniden enselendi ve bizimle birlikte Guyon'a döndü. Hastaneye gireli bir hafta oluyor. Dün Chatal'a 200 frank verdim. İkimizi de hastanede tutması için her hafta ödememiz gereken para bu. Saygı uyandırmak için tütünü olmayan hastalara tütün dağıtıyoruz. 60 yaşlarında bir sabıkalı, Carora adlı Marsilyalı bir adam Dega ile dost oldu. Dega'nın akıl hocası neredeyse. Günde birkaç kere çok parası var da bu durum köyde biliniyorsa, Fransa'dan gelen gazetelerden herkes büyük soygunları okuyabilirdi. Kaçmaması gerekli diyordu. Birlikte kaçacağı kişiler kıçındaki tüpü yürütmek için onu öldürebilirlerdi. Dega ihtiyar Carora ile aralarında geçen konuşmaları bana anlattı. 20 yıldır buradan kıpırdayamadığına göre ihtiyarın bir boka yaramayacağını söylemeye çalıştım ama tınmadı. Dega ihtiyarın anlattıklarıyla çok etkilendi. Elimden geldiğince onu desteklemeye, inancımla ayakta tutmaya çalışırken bayağı üzülüyordum. Sierra'ya bir pusula gönderdim ve Galgani'yi bana yollamasını istedim. Uzun sürmedi. Ertesi sabah Galgani hastaneye yattı ama parmaklıksız bir koğuşa. Nasıl etmeli de tüpünü ona geçirmeliydim. Galgani ile mutlaka konuşmam gerektiğini Chatal'a açtım. Kaçış hazırlığı yapmakta olduğumuzu hissettirmeye çalıştım biraz. Nöbet değiştirileceği sıra Galgani'yi verandaya çıkaracak ve para istemeden pencereden benimle konuşacaktı. Galgani öğlende pencerenin altına getirildi, tüpünü avucuna koydum. Gözümün önünde ayakta tüpü yerleştirdi. Ağlıyordu. 2 gün sonra bana yolladığı dergiyi aldım. İçinden 5 tane binlik üzerinde sağ ol yazılı bir kağıt çıktı. Dergiyi bana getiren Chatal paraları görmüştü. Sözünü etmedi ama bir şey armağan etmek istediğimde geri çevirdi. Kaçmak istiyoruz dedim ona. Bizimle gelir misin? Hayır kelebek, başka biriyle sözleştim. Ortağım çıktığında 5 ay sonra kaçmayı deneyeceğim. Hem daha hazırlıklı hem daha emin olacak böylesi. Sen hücreye atılacağından acele etmene hak veriyorum ama bu demir parmaklıklardan kurtulmak epey güç olacak. Yardım konusunda bana güvenme. İşimi tehlikeye atmak istemem. Burada sakin sakin arkadaşımın çıkmasını bekliyorum. Peki Chatal. Hayatta açık sözlü olmalı. Ben de bundan böyle sana hiçbir şeyden söz etmem. Yine de dedi pusulalarını götürür, istediklerini yaparım. Sağ ol Chatal. O gece makineli tüfek sesleri duyuldu. Çekişli adamın kaçtığı ancak ertesi gün anlaşıldı. İyi bir dosttu. Tanrı yardımcısı olsun. Herhalde fırsatı çıkmış, o da bunu kaçırmamıştı. Dostum için böylesi çok daha iyiydi. 15 yıl sonra 1948'de Haiti'deydim. Yanımda Venezuelalı bir milyoner, kumar imtiyazı almak üzere gazino müdürüyle görüşmeye gelmiştik. Bir akşam bol şampanya içtiğimiz gece kulübünden çıkıyorduk. Yanımızdaki kızlardan biri kömür gibi karaydı. Ama taşralı saygıdeğer Fransız ailelerin kızları kadar iyi eğitim görmüştü. Bana büyük annem bir vodu rahibesidir. Yaşlı bir Fransızla yaşar dedi. Fransız Cayenne'den kaçmış. 20 yıldır büyük annemle birlikte durmadan kafayı çekiyor. Adı da Jules Martiu. Birden ayılıverdim. Aman yavrum beni hemen büyük annenin yanına götür. Haiti ağzıyla bizi son hızla götüren şoförle konuşuyorduk. Işıltılar içindeki bir barın önünden geçiyorduk. Dur dedim şoföre. Bara girip 1 şişe perno, 2 şişe şampanya, 2 şişe de rom aldım. Gidebiliriz denizin kıyısında beyaz boyalı, kırmızı kiremitli, şipşirin bir evin önünde durduk. Deniz suyu merdivene kadar ulaşmıştı. Kız kapıyı vurdu. Bembeyaz saçlı uzun boylu bir zenci kadın kapıya çıktı. Sırtında ayak bileklerine kadar inen bir entari vardı. Kadınlar aralarında kendi dilleriyle konuştular. Sonra kadın bana içeri girin efendim dedi. Burası sizin eviniz sayılır. Tertemiz kuş ve balık dolu karpit lambalarıyla aydınlatılan bir salona girdik. Julot'u mu görmek istediniz? Şimdi gelir. Julot, Julot, bak seni görmek isteyen biri var. Kürekte kılığımızı hatırlatan mavi çizgili pijama giymiş çıplak ayaklı bir adam göründü. Ne o kar topu? Bu saatte beni görmeye gelen münasebetsiz de kim? Kelebek mi? Olur şey değil. Boynuma sarıldı. Yaklaştır lambayı kar topu dedi. Dostumun yüzünü bir göreyim. Ta kendisi sensin demek herif. Sensin ha? Hoş geldin öyleyse. Evim, azıcık param, kadınım, torunum hepsi sana ait. Bir işaretine bakar. Pernoyu, şampanyayı, romu arka arkaya devirdik. Ara sıra Julot şarkı söylüyordu. Adamları yere vurduk ya herif. Görüyor musun? Serüven gibisi yok. Ben Kolombiya, Panama, Costa Rica ve Jamaika'dan geçtim. Aşağı yukarıda 20 yıldır buradayım. Bir erkeğin rastlayabileceği en iyi kadın olan Karto bile de çok mutluyum. Ne zaman gidiyorsun? Epey kalacak mısın burada? Çok değil, bir hafta kadar. Ne işin var? Gazinonun müdürlüğüyle anlaşma yapıp kumar işini üstümüze almaya çalışıyoruz. Dostum, hayat boyu benimle birlikte bu marsık yatağında kalmanı isterim. Yalnız gazino müdürüyle bağlantı kurduysan herifle iş yapmaya kalkma. Durumun iyiye gittiğini görürse seni öldürtür. Verdiğin öğüte çok teşekkür ederim. Sana gelince kartopu, turistlere yaptığından çok değişik bir vodo ayini hazırla. Dostum için gerçek bir vodo ayini. Her neyse, Julot kaçtı. Ben, Fernandez ve Dega hala bekliyorduk. Zaman zaman dikkati çekmeden pencerelerdeki parmaklıkları inceliyordum. Bunlar gerçek birer raydı. Kesilmesi imkansızdı. İş kala kala kapıya kalıyordu. Gece gündüz 3 silahlı mubassır koruyordu bu kapıyı. Julot'un kaçışından bu yana nöbet daha da sıkılaşmıştı. Devriyeler sık sık birbirini izliyor, doktor sevimsizleşiyordu. Artık şatal koğuşa günde 2 kere iğne yapmak ve ateşimize bakmak için uğruyordu. İkinci bir hafta daha geçti, 200 frankı yine ödedim. Dega kaçışın dışında her şeyden söz ediyordu. Dün neşterimi gördü ve sordu. Hala üzerinde mi taşıyorsun, neden? Canım sıkkın diye cevap verdim. Canımı ve gerektiğinde seninkini korumak için taşıyorum. Fernandez İspanyol değil, Arjantinli. İnsan olarak çok iyi, gerçek bir serüven aşıklısı ama ihtiyar Carora'nın gevezelikleriyle o da etkilendi. Bir gün Dega ile şöyle konuştuğunu duydum. Söylenenlere bakılırsa sağlık yönünden en iyi yer adalarmış. Burası gibi değilmiş oraları. Hava çok daha serinmiş. İnsan bu koğuşta bile dizanteri olabilir. Kenefe girip çıkarken mikrop kapmak o kadar kolay ki. 70 kişilik koğuşta her gün dizanteriden 1-2 kişi ölür. İşin garip yanı da hepsi akşam değil, öğleden sonra sular çekilmeye başladığında can verirler. Bir hastanın sabah öldüğü görülmemiştir. Neden mi? Doğanın bir sırrı işte. Bu gece Dega ile münakaşa ettik. Ara sıra kapıya bakan Arap'ın ihtiyatsızlık edip içeri girdiğini ve yüzü örtülü hastaların örtüsünü çektiğini söyledim. Başına bir şey vurup bayıltabiliriz, birimiz giysilerini sırtımıza geçirebiliriz. Hepimizde gömlek ve sandaldan başka şey yoktu nasılsa. Bu kılıkla dışarı çıktım mı aynasızlardan birinin silahını kapardım kolayca. Sonra bu silahla onları tehdit eder, koğuşa tıkar ve kapıyı üstlerine kilitlerdim. Hastane duvarının Maroni ırmağına bakan yönünden yere atlar, suya dalar ve akıntıya kendimizi bırakıp sürüklenirdik.